Rahman ve Rahim Allah adıyla Kasas suresiyle devam ediyoruz. Geçen hafta
mikrofon varmış burada. Allah'ım bir şey
hikmeti görmüyor.
Bana hatırlatmıyor. Burayı bir baksın diyor.
Unutmuş. Başlıyorum.
Başlıyorum.
Kırdın mı böyle çıtıks diye şey kırdı. Estağfirullah, bismillah. Rahman ve Rahim Allah adıyla Kasas suresiyle devam ediyoruz. Geçen hafta 1 ve 4 arasında mütalaa etmiştik. Kasas suresi kıssalar demek. Geçen hafta da bahsetmiştim. Girişi huruf-u mukatta ile oluyor. Ve şöyle devam ediyordu. 1 ile 4'ü hızlıca okumuş olayım. İşte şunlar, yani Tahsin miyim? İşte şunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman edecek bir toplum için Musa ile Firavun'un haberinden bir kısmını sana bir amaç ile tilavet etmekteyiz. Yani okuyup aktarmaktayız. Şüphesiz ki Firavun Mısır'da zorbalaşmış. Erkek çocuklarını kestirip kadınlarını sağ bırakarak ve her birini, her grubu zayıf düşürerek halkını çeşitli gruplara ayırmıştı. Şüphesiz ki Firavun bozgunculardandı. Fakat biz ise o yerde zayıf düşürülenlere tutmak, onlara önderler yapmak ve o topraklara mirasçı kılmak istiyorduk. Ayrıca onları o yerde hakim kılmak, Firavun, Haman ve ordularına korktukları şeyi göstermekte istiyorduk. Geçen hafta bu biraz okumaya çalıştık. Hatırlarsınız. Firavun, Ham ve Kalın. Üç tane karar var bu kıssa özelinde. Bunu da şeyle biraz özdeşleştirmiştik, benzetmiştik. Lat, Menat ve Uzza. Bu üçlemenin bu üçlü Firavun otoritesinin üçlü put benzetmesiyle biraz daha anlaşılabileceği üzerinde biraz fikir alışverişi yapmıştık. Yani
üçü bir arada.
Üçü bir arada mı? Üçünün de bastığı yeri konuşmak lazım. Firavun otorite, yani bir diktatoryal bir otorite var. Bunun kağıt üzerinde yöneticisi Haman ve bunun finansal yönetiminde de Karun. Yani demek ki işte Lat, Menat, Uzza ile bunu birleştirmemizin nedeni de oydu yani. Lat, ilah kavramı, Menat para, Uzza da izzet. İşte bu üçleme, geçen hafta da üzerinde durduğumuz üçleme bu noktaya temas ediyordu. Lat, Menat, Uzza ve Firavun, Haman ve Karun. Şimdi Allah bunun, şu Allah Resulü'nün ve bizlerin içinde bulunduğu ortama, bu ortamı yaşanabileceğine dair bir saptamada aslında bulunmuş oluyor bu ayetlerle bize ve Allah Resulü'ne. Şimdi Allah Resulü zamanında bu üçlemeyi koyacak olsak, Firavun, Haman ve Karun'u koyacak olsak, işte Lat, Menat ve Uzza üzerinden yürüdüğünü söylüyoruz ama bunların canlıları da var mıdır acaba toplumun içerisinde? Yani Lat, Menat ve Uzza'nın canlıları, gezen İlahlar, gezen putlar, gezen otoriteler, gezen diktatörler, gezen para babaları ve bunların üzerinden Allah Resulüne anlatılmak istenen ne? Yani Allah ona bu mesajı verirken ve bizlere bu mesajı verirken ne muradı olabilir? Birçok muradı olabilir ama biz hangi açıdan bakarsak biraz daha sağlıklı okumuş olabiliriz bunu diye biraz mütalaa etmemiz gerekiyor. Bir de diyoruz ki ya bu nasıl olabilir? Yani bu buradan tırnak içerisinde söyleyeyim. Buradan kurtuluş da olabilir. Orada tabaklar var ya arkadaşlar. Bak şu şeyin içerisinde tabaklar var. Hemen şu şeyin altında. Orayı açarsan abi. Orada var. Şimdi bizim öğrenmemiz gereken bu surede Allah-u Alem bu. Yani bir otoriter, diktatöryel otorite var. O diktatöryel otoritenin altında bir yönetici var. O yöneticinin altında da o yöneticiyi destekleyen de bir parasal güç var. Parasal zihin var. Şimdi orada çay kaşıkları da var ya. Şey, tabii, o da var. Aferin, bravo. Tedbirli adam. Şimdi bizim şu andaki dünyayı okuyor olsak, şöyle bir şey söyleyebiliriz değil mi? Paranın hakimi olan bir grup var. Siyasetin hakimi olan bir grup var ve bunu da tırnak içerisinde yöneten başka bir grup daha var. Şimdi bu Birleşmiş Milletler diye bir yapılanma var değil mi dünyada şu anda hali hazırda?
Birleşmiş.
Tabii leşmiş. Bu Birleşmiş Milletler'in şeyi, efendime söyleyeyim, yöneticisi kim? Şimdi 5 tane daim üye var değil mi burada? Bu bir düzen. Şimdi bak, Firavun'un düzeni budur aslında yani. Bunlar o evin içerisine girmişler, büyük evin içerisine girmişler ve kendilerine dokundurtmuyorlar. Hatta azanlara diyorlar ki, kendilerince azanlara, ya bu sizin dininizi bozuyor. İnsanlık adına bunlar terörizm yapıyor, şu oluyor, bu oluyor falan yapıyorlar. Veto hakkılarını kullanıyorlar kendilerine göre. Ve adamın umurunda da değil. Bak hani o olmuş, bu olmuş, şey, efendime söyleyeyim, işte şey olmuş, zulüm olmuş, bu kadar insan öldürülmüş, açlıktan millet ölüyormuş, yani onlar umurunda değil. Bu menat kimi tarifliyor sizce peki? Bugün kimi, menat kimi tarifliyor şu anda?
Bankayı.
Bankanın daha üstünü, yani Dünya Bankası denilen kurumu, tamam mı? Sermaye, sermayeyi elinde tutanlar, o menatın aslında buradaki tarifi. Yani tapıyorlar onlara. Şu anda tapıyorları nereden söylüyorum? Şuradan abi. Tapıyorlardan kastım da şudur. Yani Dünya Bankası'nın ya da Bankalar Birliği'nin ya da parayı yönetenlerin adamının iktidarda olması, iktidarda görev alması, hükümette görev alması için her türlü numarayı çekiyorlar. Yani ismi lazım değil. Bir ara bir tane adam gelmişti Dünya Bankası'ndan, Amerika'dan buraya. Görev almıştı, tamam mı? Tozu dumana kattı falan filan oldu. Sonra da rahmetli oldu gitti. Ekonomi böyle biraz değişmeye başlıyor. Bir şeyler olmaya çalışıyor. Tam bir hemen kredileri kapatıyorlar. Hemen notları kırıyorlar. Ve o sopayı elinde tutup sizi canınızdan bezdiriyorlar.
Kendilerine muhtaç etmeye çalışıyorlar.
Aynen onu yapıyorlar. Hiç bozmuyor bak bu sistem. Hiç bozmuyor. Biz şimdi içinde bulunduğumuz için, ya savaşın içerisinde mesela yumruk atıyoruz, yumruk yiyoruz ya. Ve bunu da şey yapamıyoruz. Siz söyleyin adını. Hiç için dışına çıkamıyoruz. Yani bir geriden bakamıyoruz. Diyemiyoruz ki ya arkadaş ne oluyor filan. Bir dakika, niye bu tezgah yine böyle bozuldu? Bir de bunun işte bu Haman'ın temsil ettiği bir sözüm ona. Devlet otoritesini temsil edenler var. O şey adına. Hakim güç adına görüntü yapanlar var orada. Yöneticiler bunlar işte. Başkanlar, belediye başkanları, devlet başkanı falan filan. Bunlar da 20-30 sene evvel devlet adamı olduğuna inandığımız insanlar vardı. Devlet insanı bunlar yani. Ciddiyetleri var. Devletleri adına konuşurlar falan bilmem ne. Şimdi bakıyorsunuz adam komedyen devlet başkanı olabiliyor bir anda. Peki de ha ho yapıyor falan. Ukrayna'nın başına devlet başkanı oluyor adam. Diyoruz ki ne oldu? Devlet başkanı oldu. Şimdi ne oldu? Savaşa girdik. Hadi geçmiş olsun. Onu oraya birisi atıyor. Sen diyor orada takıl. Fransa'nın başına atıyor. İşte Hollanda'nın başına atıyor falan filan yani. Çok da önemli değil o. Sonra bakıyorsunuz Arabistan denilen yerde, şu andaki Selman denilen insan müsveddesi, Oxford'larda okumuş, Cambridge'lerde okumuş falan filan. Eğitimi full oradan. Hükümdarlık onda değilken hükümdar yapılıyor bir anda. Adam diyor ki 500 yaşında açacağız diyor Suudi Arabistan'ı diyor. En son dayanır. Suudi kadınlarına ne gider? Suudi kadınlar karar verir. Allah selamet versin. Allah'ın oldu. Bu açıldı ama Suudi'den gitmeler demişti ki büyülesin ki. Suudi Arabistan'da. İsteyen dinden çıkabilir. Yani sıkıntı yok. Artık karışmayacağız kimseye. Dedim %30'u %40'ı bırakır bu işi. Ben otellerde falan gördüklerimden sonra dedim ki %30'u 40'ı bırakır bu iş. Hiç tartışmaya gerek yok. Müthiş bir otorite var. Baskı var. O baskıdan korktukları için namaz kılan, namaz kılıyor gözüken, ibadet ediyor gözüken, kapalıymış gibi gözüken, içki içmiyormuş gibi kendi gücü var. Adam Bahreyn'e gidiyor, içki içiyor. Zizun'a sarhoş, Suudi Arabistan'a giriyor, ceza yok. Suudi Arabistan'da içerseniz bilmem kaç kırbaç yiyorsunuz. Evlerde villalar falan var, tamam mı? Villalarda ne yersen ne içersen kimse karışmıyor. Ama toplumun içerisinde full yasak. Namaz polisleri var, namaz polisleri. Bazı zaman dükkanları diyor ya, kapatın herkes namaza gitti, namaza gitti. Biz bir restorandayız. Ezan okundu. Kepenk kapandı. Dedik ki lan biz çıkalım o zaman, namaza gideceğiz herhalde falan. Yok dedi ya, yesenize yemeğinizi dedik. Nasıl? Abi dedi, bunlar dedi, siz ne bakıyorsunuz? Bunların hiçbiri dedi namaz kılmaz. Bu namaz polislerine. Hepsi dedi gezer dedi. Böyle bize işte bakarlar giderlerdi. Başka bunu. Biz dedi, dükkanı kapatıyoruz böyle içten. Oturuyoruz dedi. Aa dedim ki burası olmuş. Tabii bir şey de var. Böyle Arap ülkelerine benim gibi böyle hiç gitmediyseniz o dakikaya kadar. Böyle İmam Hatip kökeniniz falan varsa. Diyorsunuz ki hayır, diyorsunuz ki aman işte Müslüman ülkeye gidiyoruz, yaşasın. İşte İslami kurallarla yönetilen bir ülkeye gidiyoruz, beldeye gidiyoruz. Bizim ülkede Allah kahretmesin Müslümanlık mı var falan filan diye böyle yürüyorsun. Önün açık ya, gidiyorsun ya. Yardıra yardıra gidiyorsun. Sonra oraya bir gidiyorsun, diyorsun ki ya bir dakika ya.
Nereye
geldin? Bir dakika ya, yani Müslümanlık böyle bir şey değil ki yani. Şimdi bu devlete itaat falan, tamam mı? Bunlar sonradan şey yapılmış, sistemin içerisine katılmış. Oralarda da bu çok baskın. Ulul emre itaat var ya bizde, ulul emre itaat. Ulul emre itaati yöneticiye itaat evirmişler mesela. Ne oldu?
Yok, kablolar mı oldu şey?
Ulul emre itaati devlete itaati döndürmüşler. O mesela iyi yapıyor, kötü yapıyor değil konu. Onu tartışmayacaksınız. İslami ortaya uygun değil, onu da tartışmayacaksınız. Ve bu her sistemde var. Yani Amerika'sından tutun, Suudi Arabistan'ından tutun, Somali'sinden, bilmem nesinden. Şu aralar sanki biraz şeyde düzelmiş gibi duruyor değil mi? Bu Finlandiya'dır, Norveç'tir, odur budur. Mesela adam, geçen bir tanesi Danimarka'da galiba istifa etti. Çocuğun dönem ödevini devletin bilgisayarıyla yaptı diye falan. Bir tane bakanın biri. Buna benzer bir hikaye yani. Çok ayıp etmiş hakikaten. Şimdi insan devletin bilgisayarıyla çocuğunun dönem ödevini mi yapar yani? Türkiye'de bu olacak iş değil yani. Bunun mümkün değil yani, yapılmaz. Orada yapmış mesela bak. Yani. Ha yani. O orada istifa etmişler şimdi. Bizde olmadığı için böyle şeyler. Biz alışık değiliz tabii. İşte oralarda sanki biraz daha bu ehilleşti. Şimdi bu Firavun'un kurduğu sistemde alt gruptakilerin ne yaptığının çok önemi yok. Yeter ki Firavun'a sadakatini bozmasınlar. Hiç önemi yok. İstediklerini yapabilirler. Bu Hindistan'da bir kast sistemi var. Malumunuz kast. Dünyada bu kast sistemi çok acımasızca devam ediyor. Çok acımasızca devam ediyor. Her ülkede devam ediyor. İşte, Rasuller, Nebiler bu sisteme karşı çıktığı için anarşist ilan edildi. Deli ilan edildi, Mecnun ilan edildi, şair ilan edildi. Sürekli dışlanmaya çalışıldı. Bu sisteme karşı çıktıkları için. Şimdi Firavun ve avanesi sermaye gücüyle, devlet gücüyle ve kendi acımasız gücüyle bunu alt etmek için bir plan yapıyor. Kasas suresinin girişi onu anlatıyor. Kadınları ve çocukları öldürecek. Erkekler çalıştığı için onları hayatta bırakacak. Bir erkek çocuğun onu öldüreceğine inanıyor. Burada daha önce belki bahsetmiştik. Firavun'un lahitini gören oldu mu? İnternetten, televizyondan falan vesaire. Görenler şöyle bir şey görürler. Böyle dururlar değil mi? Firavunlar. Böyle. Bir elinde kamçı vardır. Bir elinde de böyle asaya benzer bir şey vardır. O kamçı zaten güçtür. Zorbalıktır. O asaya benzer olan güç de ilahiliktir. Yani Tanrı buyur aslında. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kısmı oradan gelir Firavun'un. Soru o değil midir Firavun'un sorduğu halkına? Ya ben sizin Rabbiniz değil miyim yani? En büyük Rabbiniz değil miyim bir de yani? Tabii ki Rabbin burada terbiyeci olduğunu, yönetici olduğunu unutmadan konuşmak lazım. Arapça manasından koparmamak lazım kelimeyi. Ya ben Rabbinizim derken terbiyecinizin manasında söylüyor. Terbiyecinizim, otoriteniz benim. Siz başkasına niye gidiyorsunuz manasında söylüyor onu. Yani Rab kavramını orada koparmamak lazım bağlamdan. Şimdi Hazreti Musa'nın işte biraz belki de diğer surelerde de gördük, burada da göreceğiz. İşte o yedi beyza ile asa karşılıkları da budur aslında. Ya onun ilahiliğine karşılık yedi beyza, zorbalığına karşılık da onun asasını yerle bir etmesidir söz konusu olan. Şimdi ne diye bize yedi beyza anlatılır ki? Ne diye bize o asa işi anlatılır yani? Asa, yere at falan. Onu biliyorsunuz daha önce işledik Taha suresinde. Uzun uzun biraz üzerinde kaldı. Yine atıf yaparız da orada zor bir kelime vardı, hatırlıyor musunuz kelimeyi? Fehla' na'leyk.
Zor çıktığı gibi.
Bak zor bir kelime. Fehla' na'leyk. Mukaddesi Tuva. Mukaddes Tuva Vadisi'ndesin. Fehla' na'leyk. Ayakkabılarını çıkar. Bak ne kadar zor söyleniyor. Acayip bir kelime. Ne kadar zor bir tabirden bahsediyor yani. Ne bu kadar zor? Ayakkabı çıkarmak o kadar da zor bir şey olmasa gerek.
Ama ayak bağlarından koyuyor.
Konu bu değil demek ki yani. O fehla'n aleyk o değil demek ki oradaki. Yani surenin içerisinde zaten onu görüyorsun. O paradigmayı yıkacaksın sen çünkü.
Ön yargılarından sevim ediyor.
Ayak bağlarından.
Tabii o ayak yani o senin gördüğün bütün şu ana kadar bildiklerini bırak. Ne yapıyorsun bu asayi? Ne böyle değil mi sen? Bir daha sana var mı sana? İşte koyunlarımı güderim, ağaçtan yaprakları silkelerim, biraz da dayanırım ben ona. At bakalım onu şimdi yere. Onun bir yılana dönüştüğünü göreceksin.
Yani elindekinin aslında...
Bak, onun bir yılana dönüştüğünü göreceksin. Sonra diyor ki, şimdi Allah'ın adıyla bir daha onu tut. Yani o yıkımı düşünün bak oradaki. Anlatılanı düşünün. Yani sen onu elinden at, zihninden at, dilinden at, o gönlünden at, sonra Allah adıyla bir daha tut onu. Yani oradan kopma.
Şey öyle değil aslında demek istiyorum.
Bakış açını değiştir. Bakış açını değiştirmenin de ne kadar zor olduğu o kelimeden çıkıyordu. Fehla'n aleyh.
Potansiyel güçlerini ortaya çıkar yani.
Çıkartma ama zor işte onu söylüyorum sana. Hani o diyorlar ya ön yargıları parçalamak, yıkmak atomu parçalamaktan daha zor. Çünkü o sana yerleşmiş, sen onu sorgulatmazsın, o senin mahremin. Yani korkuma saygı duy diyor. Benim mahremim bu, girme bu alana. Bir dünyan var ya, niye yıkıyorsun onu diyorsun ki? Ya saçmalama, öyle olur mu?
Tartışmaya açık olmayan bir konu yani.
Saçmalama diyorsun ya, sen niye karışıyorsun buna? Bu benimle benim aramda. Öyle yani, benimle benim aramda bu yani. Bu benim kutsalım. Adam ineğe tapan adama diyorsun ki saçmalama oğlum, ineğe tapılır mı? Ne diyorsun diyor sen ya, ne demek tapılır mı ya? Bu benim.
Ben onu tapmıyorum ki, ben onu aracı yapıyorum diye.
Aracı da olmasına gerek yok. Farz et ki tapıyor abi. Diyor ki ben tapıyorum. Bu bir yerden sonra seni de ilgilendirmiyor.
Ben böyle mutluyum.
Tabii mutluluğun niye benimden alıyorsun sen? İnekle benim aramdaki bir şey bu yani. Yine taparım, krepeyle taparım, bisküvi, şey tapıyorum ben yani, elleme beni. Yoga yapıyorum falan bilmem ne, tamam mutlu oluyorum. Sen şimdi yoga yapan adama şey diyebilir misin? Oğlum yoga falan yapma, mutlu olamazsın. Adam diyor ki mutlu oluyorum, huzur buluyorum, enerjiyi dışarı atıyorum falan. Sen şimdi diyorsun ki olur mu böyle şey? Olur işte, oluyor adam. Kutluyorum ya, yerine bulduğum enerji oluyorum. Ben de bana yolculuk düzeysiniz. Adam mutsuzsun diye inandırabilir misin? Olur mu böyle bir şey? Şimdi Firavun da inanmış. Bunu o yüzden anlatıyor. Firavun diyor ki bir erkek çocuk beni indirecek. Bak bir erkek çocuk beni indirecek. Buna inandırmışlar bunu. Fakat şimdi işin rengi değişecek. Allah'ın planına bak. Tamam mı? Firavun'un düşünce dünyasına bak. İşin rengi nasıl değişiyor bir de ona bak bundan sonrasında. Şimdi Allah diyor ki biz o yerde zayıf düşürülenlerin lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları o topraklara mirasçı kılmak istiyorduk. Varis. O topraklara mirasçı kılmanın efendime söyleyeyim en net yolu nasıl olur? O topraklara insan nasıl mirasçı kılınır? Düşünelim dünya insanlık tarihini, dünya devletler tarihini, tamam mı? O topraklara nasıl mirasçı kılabilirsiniz? Yönetim şeklini ortadan kaldırsanız, siz bu farklı bir yönetim şekliyle oraya gelseniz de oraya elde edebilir misiniz? Yani farklı bir tarz sergileyeceksiniz siz oraya, varis yolu bilmeniz için. Sizin vücut olarak kaybolacaksınız ama yaptığınız yönetim şekli orada sürekli kalacak.
Payidar ol.
Ya payidar olmak öyle bir şey aslında yani. Siz orada devam edeceksiniz, varis. Ve bu mesela sizin oradan kalkmanızla da alakalı olmayacak aslında. Öyle bir eser bırakacaksınız ki oraya. Varisçi olmak öyledir orada. Yani bir tabir var Kur'an'da, ölümsüz gençlik. Nasıl olabilir diyorsun ölümsüz gençlik? Hem ölüm var hem gençlik var yani, ölmüşsün. Ama ölümsüz gençlikten bahsediyor Allah. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın anlatılması da böyle bir şey yazdı. Ölümsüz bir genç Musa Aleyhisselam. Yani inanılmaz bir mesafe, inanılmaz bir yaşayış şekli bu. Çok enteresan bir karakter. İnsan hayatında ne kadar Musa oluyor, ne kadar İsa oluyor, ne kadar İbrahim oluyor, ne kadar Yunus oluyor, ne kadar Eyüp oluyor, ne kadar Davut oluyor. Bunların hepsi aslında ne kadar Süleyman oluyor. Bir yetki ver bakalım adama, ne oluyormuş bir görelim yani. Ufak bir alanı bir yetkilendir bakalım adama, ne oluyor. Ufacık bir yetki ver yani. Şu 10 metrekare bir yer ver bakalım ne oluyor. 10 kişiyi bir emrine ver bakalım ne oluyor. İçinden ne çıkıyor? Sabırla bir imtihan olsun. Ne oluyor, anladın mı? Şimdi insanın Hazreti Musa, Firavun, Haman, Karun örneğinden öğreneceği çok şey var. Şimdi Karun olabilirsiniz hayatınızın belirli dönemlerinde. Bulunduğunuz mekanın Karunlusunuzdur yani. Bulunduğunuz mekanın, dünyanın Karun olmanıza da gerek yok. Bulunduğunuz mekanın Karun olabilirsiniz. Bulunduğunuz mekanın Haman'ı da olabilirsiniz. Ve bulunduğunuz mekanın Firavun'un içerisinde yer alabilirsiniz yani. O kanun koyuculardan da olabilirsiniz. Ya düşünsenize, elinize bir fırsat gelmiş, kanun koyucusunuz siz. O kanun koyucular uygulayıcıları tayin edeceksiniz. Ve ona finans kaynağı sağlayacaksınız. Kanun sizin elinizde bak. Ne diyorlardı bu meşhur sözde? Mühür kimdeyse Süleyman odur, değil mi?
Kadeh kim ölürse düdüğümü çalar.
İşte o kararı verin o. Sonra şeyde Nasrettin Hoca da o bir şey olmuş. Daha ucuza düşmüş ya. Parayı veren düdüğü çalmış. Mühür kimdeyse Süleyman o. Kararı o veriyor. Şimdi diyorsunuz ki siz o grubun içerisinde yer alırken. Şimdi ben öyle bir kanun yapayım ki benim bütün sülalem kurtulsun. Bir şık o. Ben öyle bir kanun yapayım ki bütün halk mutlu olsun. Bir şık o. Ben öyle bir kanun yapayım ki bir tek ben mutlu olayım. Bir şıktı o. Tabi bu şıkları genişlet, Allah genişlet. Uygulayıcısınız. Kanunlar konulmuş, uygulayıcısınız. Yine şıklar başlıyor. Yine tercihler başlıyor. Size deniliyor ki kanunları uygula. Sen kanunları sorguluyorsun, bakıyorsun halka. Bu kanun buraya zarar veriyor. Diyorsun ki ben emir kuluyum kardeşim, kusura bakmayın. Bir şık bu değil mi? Ben diyorsun emir kuluyum, ben daha buna bir şey yapamam. Uygulayın dediniz de efendim söyleyeyim, şöyle bir hata var. Şunu da düzeltsek halkta böyle bir şey var. İyi de yapmış olabiliriz ama şöyle kötü oluyor. Yanıyorsunuz abi, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Anılmıyorsunuz. Anılmıyorsunuz. Yok öyle bir şey yok. Siz ne söylüyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne dinliyorsunuz, ne bu tarafa iletiyorsunuz. Nötr. Hiç. Sıfır. Etkisiz eleman. Sizin yerinize başkası da gelebilir. Her an hiçbir şey değişmez.
Toplamada mı, çarpmada mı?
Her taraftan, aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan etkisiz. Hiçbir işe yaramıyor, anladın mı?
Çarpmada yutuyorsun işte.
Çarpmada da yutamazsın. O kadar etkisizsin yani. Ona bile yaramıyorsun. Orada etkisiz, yutan eleman o. Etkisiz olur mu o? Yutan eleman o.
Tamam işte, bazen sıfır olmaz.
Çarpmadaki mesela birsin, tamam mı? Hiçbir işe yaramıyorsun. Yani. Bir. Yani. Daha kötü ama öbürü olur mu? Öbürü yutuyor. Öbürü bir işe yaramadı bak çarpmada.
Çarpmada işte götürüyor.
Şimdi İnsanlar bunu yaparken tercihlerde bulunuyorlar. Ve bu tercihler Allah zorla bunlara yazmıyor insanlara. Onu ıskalamamak lazım bak. Zorla Allah bunu yazmıyor bize. Böyle yapacaksın diye. Öyle bir şey yok. Tercih. Firavun belirli bir yaşa kadar Hazreti Musa ile ilişkisi nasıl?
Kanki.
Değil mi?
Sarayında.
Vezir. Gözde vezir bir de. Unutmayalım bunu. Gözde vezir. Sonra ne oluyor da bozuluyor ilişkileri diye birazdan bakacağız. Şimdi burada müthiş bir ayet var. 7. ayet. Tabii. Vezir dediğim o yani. Birazdan artık o şeye girecek yani. O karar verici kurulun içerisine girecek yani.
Birkaç kişiden sonra onu yerine geçebilecek kişilerden.
Gözdelerden dediğim o yani. Oraya çıkabilir. Şimdi Hazreti Musa'nın annesiyle alakalı bir müthiş bir durum var. 7. ayet diyor ki Musa'nın annesine onu emzir, onun hakkında kendisine zarar gelmesinden korktuğunda onu nehre bırak. Başına bir şey gelmesinden korkma ve üzülme. Şüphesiz ki biz onu sana geri gönderecek ve kendisine elçilerden yapacağız diye vahyetmiştik. Ayet bu ya. Vahyetmiştik. Şimdi Mehmet Okuyan burada dipnot düşmüş. Demiş ki bu vahyetmiştik kelimesi efendime söyleyeyim bildirmiştik diye efendime söyleyeyim söylenir. Bununla alakalı bir de Maide'nin yani 111. ayeti var Maide suresinin. Ve iz evhaytu ilal havariyine en aminu bi ve bi rasuli. Havarilere bana ve elçime iman edin diye vahyetmiştim diye geliyor kelime. Ve iz evhaytu vahyetmiştim ilal havariyine havarilere en aminu bi ve bi rasuli. قَالُوا آمَنَّا وَشَاهِدْنَا بِأَنَّا مُسْلِمِينَ Onlar dediler ki, Ya Rabbi sen bizim teslim olduğumuza şahit ol. Şimdi bu kullanım bir de böyle geldi farkındaysanız. Efendime söyleyeyim. Şimdi bu vahyetmekle alakalı bir iki yerde daha geliyor. Yine aynı kelime Yusuf suresinin 15. ayeti. Burada da yine aynı kelime ve evhayna ileyhi diye geliyor. Yusuf'a şüphesiz ki sen onlar farkına varamadan onların bu işlerini kendine bildireceksin diye vahyetmiştik.
Kuyudayken.
Efendim?
Kuyudayken de.
Tabii tabii yani kuyuya bırakılacağı zaman. Bırakılacağı zaman yine bu şekilde vahyetmiştik diye geliyor. Bir de son ayet Taha suresinin 38. ayeti.
Arılar.
İz evhayna ileyhi. Ummike ma yuha insana vahyedilmesi olarak. Bu üç örnekte peygamber olmayan o şey yani hani annene vahyedilecek şeyi şöyle vahyetmiştik. Ve zevhayna ila ummike ma yuha. Vahyedileni şöyle vahyetmiştik. Şimdi biz vahyi kimin aldığına inanırız? Ben. Nebilerin değil mi? Nebilerin aldığına inanırız. Allah'ın vahyi melekler haricinde yani aracı olmadan vermeyeceğine de inanırız. Bir de kalbe ilham yoluyla bir perde arkasından ya da kalbe ilham yoluyla ya da bir aracılığıyla olduğunu bize ayet söyler değil mi? Yani bir beşerle doğrudan konuşması
olacak iş değil.
Olacak iş değil ayeti Kur'an'la sabit bir ayet değil mi? Var mı itiraz?
Yok.
Tamam. Şeyi nereye koyalım? Allah Resulü ile konuşmasını nereye koyalım?
Biraz.
Ha Miraç'ta öyle bir şey yapıyorlarmış. Koymayalım. Şimdi
bulamıyoruz.
Bu vahiy hususunu belki şöyle anlamamız daha doğru. Bildirilmesi olarak algılamamız daha doğru. Kalbine ilham gelmesi olarak algılamamız daha doğru. Peki buradan şu olabilir mi? Bazen kendinize ilham geldiğini hissederseniz ya şöyle daha doğru diye bunun Allah'ın yönlendirmesi olup olmayacağına dair kafamızda soru işaretleri oluşmasına gerek var mıdır, yok mudur diye sorabilirsiniz bunu. Soruluğu da yani bu şimdi ona geliyorsa bana da gelebilir mi diyebilirsiniz değil mi? Ona geldiyse bana da gelebilir diyebilir insan.
Yazdırıldı diyor.
Ha işte bu yazdırıldı kısmıyla ilham geldi kısmı bir de buradaki kısım arasında kesin bir fark var. Bir tanesi şahitlik Allah'a ait. Allah orada vahyettiğini söylüyor yani bildirdiğini söylüyor. Belli kişiye belirli bir zaman diliminde. Belirli bir şekilde. Şimdi bana Allah'ın şahitliği olmadan ben size diyeceğim ki arkadaşlar bana bu akşam bir vahiy geldi. Toplantı sonunda size bunu beyan edeceğim. İnanıp inanmamak size kalmış artık. Benden çıktı iş.
Gelme işine şaşırıyoruz.
Tamam mı? Bunun şahitliği Allah'a ait olmadığı için burada beni ilgilendiren bir şey. Bu sizi hiç ilgilenmez. Burada bir kelime vardı. Çok konuştuk daha önce. İsran kema hameltehu alellezine min kablina diye geliyordu. İsr. Bak kelime zor bir kelime yine. İsran kema hameltehu alellezine min kablina diye.
Öncekilere yüklediğin gibi.
İşte diyor ki öncekilere yüklediğin isri bize yükleme.
Bu ne ki o isir?
Bize Türkçe çevirince nasıl çeviriyoruz onu genelde? Öncekilere yüklediğin bize yükleme ya Rabbi. Ama öncekilerine yüklediğin değil ki konu. İsr var orada. İsr diye bir kelime var yani. İsran kemme hamelte. Ali İmran suresinde onun açılımı var. ve siz onu tanıyıp onu destekleme zorunluluğunuz var.
Siz onu tanıyacaksınız.
Yani. Bak, hayır, tanıyacaksınız değil. Öyle üzerinde yazmıyor. Ben Nebi falan, ben Allah'tan biraz önce. Siz onu fark edeceksiniz. Bak, bizim talebimize bak Allah'tan. Her namaz, yatsı namazı sonrası ritüel olarak okunur ya. Amen Resulü. Bakara suresinin son iki ayeti. Bunu dua ediyoruz sürekli. Biz sanki Allah'a emanet olup aleyhizmin kabiliyatı okusuyoruz. Allah'ın bize öğrettiği dua bu. Yani, demek ki bir de Hatemen Nebi'nin tabiri var. Tamam. Konu kapandı. Şimdi ne var artık? İdealler var, ilkeler var. İlkeler Allah bize bildirdi. Tekmeltü lekum dinukum. Değil mi? Etmeltü ala dinukum. Din olarak size İslam'dan razı oldum yani bu ve dini tamamladım. Maide suresi. Tamamlandı konu. Geçmiş olsun.
Bitti.
Şimdi bu ilkeleri işte yine Firavun, Haman ve Karun üzerinden okuduğunuz zaman bir toplum, bir yönetim şekli diktatoryal bir hal aldıysa, yöneticiler o diktatoryaya ses çıkartmıyorsa ve sermaye bu diktatoryal yapıyı destekliyorsa orada bir Musa'nın çıkması yakındır diye okumak lazım. Çünkü onların niyeti, o yapının niyeti orada çıkması muhtemel bütün Musa'ları ortadan kaldırmaktır. Ve böyle bir ortam varsa Allah diyordur ki Allah'a mirasçı kılmak istiyorduk. Yani aslında Allah bize sürekli şunu soruyor. Mirasçı olacak mısınız, olmayacak mısınız? Siz Firavun'dan, Haman'dan ve Karun'dan korkuyor musunuz, korkmuyor musunuz? Duruşunuzu söyleyin. Bir önceki sure ne istedik biz? Saffat suresi değil mi? Bir önceki sure. Sürekli safta durmaktan bahsetti sure. Başından sonuna. Safını bozmaya, bozanlardan olmayın, bozanlarla beraber olmayın, onların gidişatı iyi değil. Şu anda bize sorulan da o, safınızı bozuyor musunuz, bozmuyor musunuz? Allah sizi galip getirecek, istiyor musunuz? Ama biz diyoruz ki, ya Rabbi öyle de, para onlarda. Dünya bin bankası onlarda, Birleşmiş Milletler onlarda, onlarda, onlarda, onlarda. Peki soru şu, Kur'an'daki izzetin tamamı Allah'a aittir sözüne biz iman ediyor muyuz? Hakikaten iman ettiğimizi düşünüyor musunuz yani? Bence etmiyoruz. Etmiyoruz. Etsek bu kadar çünkü boş vermiştik olmaz. Ne olacak mesela şimdi? Ya bu kadar kaç? 30 bin, 35 bin, 40 bin insan katlediliyor. Sayı bir tane bile olsa çok büyüktü. Bak şu anda 35 bin falan derken dilimiz bile titremiyor, farkında mısınız? Çatır çatır söylüyoruz yani. Bu izzetsizliği biz nasıl kabullendik ki? Ne oldu da bu hale geldi peki? Nasıl bu hale geldik biz yani? Şimdi Allah Hazreti Musa'nın annesine dedi ki sen onu emzir, nehre bırak, korkma ve hüzünlenme. Nasıl korkma ve hüzünlenme ya? Bak, emri veren kim?
Allah.
Emri uyacak olan kim? Annesi. Ona tavsiye ne? Korkma, hüzünlenme. Emri veren korkacağını ve hüzünleneceğini bilmiyor mu? Bak ne kadar insani annesinin bir tavrı. Ya korkacak ve hüzünlenecek tabii ki. Yani çocuğunu bir nehre bırakıyor. İster buna saldırın, ister buna sepetleyin, ister tahta deyin, ne derseniz deyin. Nehre bırakacak, sonucu bilmiyor. Bir çözüm buldu kendince, dedi ki tamam böyle yapalım. Korkma ve hüzünlenme. Sana geri döndüreceğiz ve elçilerden yapacağız. Bak, ya düşünebiliyor musunuz durumu? Çocuk ölmek üzere, Allah'ın vaadine bak. Bak çocuk ölmek üzere abiler. Şaka değil bu konu. Birazdan belki muhafızlar gelecek, çocuğu orada katledecekler. Firavun adına. Allah diyor ki sen onu nehre bırak. Korkma. Hüzünlenme. Biz onu sana geri göndereceğiz ve onu elçilerden yapacağız. Ya dibin dibindesin bak, korku sana çadırı kurmuş. Üzerinde korku dağları sarmış. Nefes alamıyorsun. Çocuğunu bırakacaksın. Allah sana diyor ki sen çocuğu bırak, sakin ya. Sen çocuğunu bırak. Bir de elçi olacak o. Bıraksan yani kurtulmayı. Kurtulması bir şey değil. Elçi bile olacak diyor. Daha değerli gelecek diyor sana. Ya bu düşünce açısından inanılmaz bir şey. Şimdi her şey bitti demeye müsaade etmeyen bir Allah bu. Niye? Çünkü Allah bitmiyor. Allah'ın imkanları bitmiyor. Allah'ın kudreti bitmiyor. Aslında geliş itibariyle yani dönem itibariyle de öyle bir dönem. Her şey bitti diyecekler neredeyse Müslümanlar. Yani Allah Resulü ve etrafındakiler ambargonun dibini görmüşler. Eziyetler başlamışlar. Artık yani öldürmelere gitmişler. Dönem itibariyle tam da öyle bir dönem yani ayetin geldiği dönem.
Şu anda da bitmemiş.
Bak Allah Resulü ve arkadaşları diyorlar ki tamam bitti yani Müslümanlık falan kalmayacak yani. Müslüman olmuyor ki herkes. Anneler babaları ayrılmış, evlatlar babaları ayrılmış, yerlerinden yurtlarından edilmiş, ticaretleri alınmış, verilmiş. İnsanlık böyle zulüm görmedi. Uf! İnsanlar ne zulümler gördü, ne zulümler. Ne zulümler gördü. Şimdi atom bombası atılıyor. O zaman da ne diyorlar? İşte iki tane böyle mızrağı bağlıyorlardı, atları bir tarafa koşturuyorlardı. Ortadan ikiye ayrılıyordu insanlar. Bu az bir eziyet mi sizce? O dönemin şartlarında yeteri kadar bir eziyet değil mi? Hangi insan hakları, hangi mahkeme, hangi sosyal medya, kim kimi duyuracak? Neydi o sure, Buruç? Ashabul Uhdud değil mi? Ateşe atıyorlar ve seyrediyorlar başında. Ashabul Uhdud'in nâri zâtil vekud. İzhum aleyhâ ku'ud ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minine şuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Aziz ve Hamid olan Allah'a iman dışında hiçbir şeyleri de yoktu bu insanların. Yaptıkları hiçbir numaraları da yoktu yani. Şimdi ateşe atılmalarını seyretmiyor musunuz tekrar? Yani şu anda yaşadıklarımız ne bizim ya? Ama işte bazen bizim derslerin böyle bir şeyi var. Bu serüvende çok başımıza geldi. Böyle tam konuşurken, bir ayeti konuşurken gündem böyle çok üzerine çıkıyor ayetin. Ya da biz gündem üzerine çökmüş oluyoruz ayette. Çok oldu burada. 10 senelik, 11 senelik serüvende çok oldu bu. Sürekli oldu yani. Ya diyorsun ki Allah Allah yani tam da bu zaman da geldi falan. Şimdi diyor ki 9. ayet. Firavun'un hanımı Musa'yı görünce, şimdi başka surede, başka surelerde bu ayrıntılı anlatıyor ya. Kardeşi onu takip ediyor değil mi? Salı takip ediyor, beşiği takip ediyor neyse, sepeti takip ediyor. Bir taraftan bakıyor ki nereye gidiyor? Sarayın tam önünde duruyor. Sarayın önünde durunca kız kardeşi telaşlanıyor. Neredeyse diyecek ki ama kardeşim o benim yapmayın falan. Öyle anlatıyor. İç yangını var çünkü. İç yangını var ya. Bebek gidiyor orada yani. Kardeşi gidiyor. Anasına haber götürmesi lazım. Anası evden çıkmamış. Kardeş onu takip ediyor. Düşünsenize. Ya düşünülecek bir şey yok burada. Nasıl düşüneceksin ki bunu? İnsan bunu yapabilir mi kolay kolay yani? Git yavrum bebeği takip et. Sepeti takip et. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Bu görevi yapmış başka bir Allah kulu var mıdır dünyada? Bilmem. Gidip kardeşini takip edip tamam anne merak etme işte. Sepet sarayın önünde durdu. Orada da aldılar. İyi oldu falan. Firavun'un hanımı Musa'ya yönce dedi ki bu bebek benim için de senin için de göz aydınlığı olabilir. Onu öldürmeyin. Belki bize yarar dokunur veya onun evlat ediniz demişti. Oysa onlar işin sonunun farkına varamamışlardı. Şimdi bu ayet özelinde, bu kıssa özelinde, 9. ayet özelinde çok uzun uzadıya de konuşabilirsiniz. Çünkü çok günümüz anlatıyor bence. 10. ayette şöyle diyor. Bak 10 ile 11'i beraber okuyayım. Olması için kalbine dayanıklılık vermemiş olsaydık neredeyse işi açığa vuracaktı. Annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et dedi. O da Firavun'un adamları farkına varmadan uzaktan onu gözetledi. Yani şimdi kaç tane açı çıkıyor bak. Annesi Allah'tan ilham aldığına inandı. Tamam mı? Allah diyor ki, biz dedik ki ona, sana geri döndüreceğiz ve elçi yapacağız. Annesi de buna inandı. Sonuç ortada değil mi? Saldı sonuçta nereye. Ama inanmakta yetindi mi? Yetinmedi.
Acaba annesi biliyor mu ona vahiy gelmiyorsa içgüdüsel olarak mı?
İşte siz onu iki taraflı da okuyabilirsiniz. Biz onu iki taraflı da okuyabiliriz. Allah geldi diyorsa geldi. Annesi de farkına vardı. İlham aldı. Kalbi tatmin oldu. Ama diyor ki bak hala korku dolu hala. İçi yanıyor çocuğuna bir şey olacak diye.
Ben kendi merakımdan soruyorum. Acaba kendime annesi bunun vahiy olarak mı?
Bilemez çünkü çok yaşanan bir tecrübe değil. Genelleştiremezsiniz. O zaman annesi sürekli vahiy alıyor olması lazım. Yani bu çok tecrübe edilmiş bir şey değil. Çünkü hala korkuyor. Ve hala ne yapıyor?
Yani oradan yola çıkarak o zaman şey diyebiliyorsun. Demek ki annesi o zaman tam vahiy olduğunu bilmiyor.
Bilmiyor ama işte içinden bir ses diyor ki ona.
Yani bilseydi belki de yani otururdu değil mi yerinde?
Tabii ne yapıyor?
Çıkıyor değil mi?
Bak insan bu böyle anlatılır. Nasıl ya yani? Hayır ya, tatmin olmak istiyorsun.
Bak bakalım.
Tatmin olmak istiyorsun.
Evet.
Bunun farklı bir versiyonu nerede var? Tatmin olma versiyonu.
İbrahim'de
var değil mi?
Hazreti her şeyi öyle bıraktı.
Hayır. Nasıl diyor ya Rabbi yaratıyorsun? Hı. İnsanları tekrar. Ne, inanmıyor musun diyor.
İbrahim
Aleyhisselam. Kuşlar nasıl? Tekrar diriltilme nasıl oluyor ki diyor. Tekrar diriltilme nasıl oluyor ya Rabbi? İnanmıyor musun? İnanıyorum da diyor. Kalbimin tatmin olmasını istiyorum.
Allah da buna ters bir cevap vermiyor. Bir örnek veriyor yani.
Yetiştir bakalım kuşları diyor. Sal sana geri dön. Nasıl dönecekler şimdi?
Olmasını ayıplamıyor yani.
Hayır.
İnsan.
Bak Kur'an'ın enteresan olan taraflarından birisi bu. Allah kelamının böyle enteresan bir kapasitesi var.
Bir de o dağlara bir bak.
O sarsılmakla alakalı şey o. Hazreti Musa'nın o. Ya Rabbi ben seni bir göreyim.
Evet.
Diyor ya o da. Evet. O da mutmain olmak istiyor. Göreyim diyor. Dayanamazsın. Göreyim ya Rabbi. Kudretini göreyim. Şimdi bu aslında hepimizin dönem dönem sorup sorabileceği sorular bunlar. Yani Allah Resulleri sormuş. Allah diyor ki sorabilirsiniz. Konu bu değil. Sorabilirsiniz. Ya bunu sorgulamanız gayet normal.
İnsani bir şey zaten.
Niye? Çünkü Allah değilsiniz ki siz yani. Ne demek sorgulamamak? Hiçbir şey sorgulamıyorsun. Nasıl olacak o?
Zaten Allah bunu istememiz. Ya bir delille iman etsin.
Ya inanan bir delille iman etsin. İnkar eden bir delille inkar etsin. Şimdi biz bir şeye güvenip yola çıktığımız zaman tedbir almamak diye bir şey olmaz. Allah'a inan bu değil demek ki. Bak bir şeye Allah'a iman ettin. Allah'tan emir geldiğine inandın, yola çıkacaksın ama tedbirlerini alacaksın hemşerim. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Tedbir almadan tevekkül olmaz. Düşüneceksin, kıyaslayacaksın, tedbirler alacaksın, faaliyete geçeceksin, sonra tevekkül edeceksin. Faaliyete geçip dur ya o kısmetse olur demeyeceksin, öyle bir numara yok.
Şey gibi değil yani. Ölçtü biçti kahrolasını.
Şu da yanlış ölçtü.
O da değil değil mi yani?
Yani ölçüm, bak şimdi ölçtü biçtiden kasıt şu değil yani. Ölçtünüz biçtiniz garanti doğru değil. Garanti doğru derseniz ölçtüğün biçtiğin zaman o zaman da müstahilini zannedersiniz kendinize. Dokunulmaz, aşılamaz. Benim bilgimin üzerine hiçbir şey olmaz. Ben kesin ölçtüm, biçtim mi kesin tuttururum. Yani öyle, onu geç, öyle bir numara yok. Tırnak içerisinde Allah değilsin, öyle bir şey yok yani, öyle bir...
Her hükmünde tam isabet yok.
Mümkün değil öyle bir şey insan için. Şimdi Firavun karar verdi arkadaşlarıyla beraber, dedi ki çocukları öldürüyoruz. Bir tane çocuğu öldürmesen ne olacak? Bu zaten sarayın içerisinde. Bu bana nasıl zarar verecek? Zaten sarayın içerisinde ya. Ne yapacak yani bana? Değil mi? Mantık olarak öyle değil mi konu? Evet. Hanımı dedi ki yani ya bizim sarayda zaten ya, bize hayırlı olur bu çocuk, evlat edinelim biz bunu ya, bizim sarayın içine girsin. Müthiş kadın. Firavun'un hanımı. Müthiş kadın. Müthiş. Acayip örnek yani. Acayip örnek yani. Kadına bak. Firavun'un sarayın içerisindesin. Firavun'un hanımısın. Gösterdiği dirayete bak kadının. Bir can kurtarmaya çalışıyor. Ve orada hanımlığını kullanıp bir canın öldürülmesine engel oluyor. Çocukta ne işi var Hazreti Asiye'nin? Bilmiyor ki onun konunun nereye gideceğini. Ayet de öyle diyor işte. Dayanıklık vermemiş olsaydı bu diyor ki ne oldu? Firavun'un adamları farkına varmadan onu gözetlemişti. Ha, bir 9. ayette diyor ki oysa onlar işin sonunun farkına varmamışlardı. Faydalı oldu mu? Oldu. Şimdi oysa onlar işin sonunun farkına. Yani kadına bak. Firavun'un sarayının içerisindesin. Firavun hanımısın. Gösterdiği dirayete bak kadının. Bir can kurtarmaya çalışıyor. Ve orada hanımlığını kullanıp bir canın öldürülmesine engel oluyor. Çocukta ne işi var Hazreti Asiye'nin? Bilmiyor ki onun konunun nereye gideceğini. Ayet de öyle diyor işte. Dayanıklılık vermemiş olsaydı bu diyor ki ne oldu? Firavun'un adamları farkına varmadan onu gözetlemişti. Ha, bir 9. ayette diyor ki oysa onlar işin sonunun farkına varmamışlardı. Faydalı oldu mu? Oldu. Şimdi bir Rutfü'l-İlahi geliyor 12. ayet. Onunla toparlayalım isterseniz bu akşamı. Diyor ki biz daha önce Musa'ya hiçbir kadının sütünü emmesine izin vermemiştik. Onları emmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası Firavun ailesine sizi onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve kendisine samimi davranacak bir aile göstereyim mi demişti. Plan
işlemiş.
Yine işliyor. Yine işliyor. Burada bunu çok yine bir sürü eklemeyle konuşabilirsiniz. Ama şunu ıskalamamak lazım. Yani siz içinde bulunduğunuz ortamda dahi ne şartta olursanız olun abiler, hangi ortamda olursanız olun, sakınabildiğiniz kadar sakının emri çıkar buradan. İçinde bulunduğunuz ortama kaçın gidin değil. İçinde bulunduğunuz ortama sakınabildiğiniz kadar sakının, Allah'ın yardımı gelir. O ortama girerken alabileceğiniz kadar tedbirlerinizi alın. O ortamda sakınabileceğiniz kadar sakının, Allah'ın yardımı gelir. Birisine yardımcı kılar. Birisi size yardımcı olur. Siz başka bir formül bulursunuz. Bir şey ama şeyden taviz vermeyin. Doğruluktan taviz vermeyin. Allah'ın bak dediği yerden bakmaktan taviz vermeyin. Yani Müslümanların şu anda içinde düşmüş olduğu durumdan çıkmalarının tek bir yolu var. Allah'ın bak onlar gibi yalan atalım. Yalan atarsan onlar gibi olursun. Onlardan daha beter olursun. Biz de onlar gibi acımasız olalım. Onlar gibi olursun. Müslümansan, iddianla samimiysen Müslümanlığına devam etmek zorundasın. Seni öldürmeye gelen sende dirilmek zorunda. Bunun başka yolu yok. Ha çok anlatılır ya. Deniyor ki işte Allah Resulü'nü birisi öldürmeye geliyor. Tam o anda kılıcını elinden düşürüyor. Allah Resulü kılıcı kapıyor eline. Şimdi diyor ki ne bekliyorsun? Sen diyor Allah'ın Resulüsün, ben senden merhamet beklerim. Şimdi Müslümanların böyle bir zorunluluğu var. Müslüman işi çok da böyle bazı insanlar açısından keyifli bir iş değil. Fırsatını bulursun yine merhamet etmeyi aklına getirirsin. Allah ne der dersin. Bu bana onu yaptı, bunu yaptı filan değil. Allah ne der dersin. Ne? Eğer okuma yazma öğretirseniz sizi salıvereceğiz. İster misiniz? Ya da Müslüman olabilirsiniz. İster misiniz? Müslüman olunduğu zaman herkes Allah-u Ekber, tekbirler. Yok ya ben gidiyorum dedikleri zaman insanlar üzülüyor. Tamam. Bir kardeşler kaybettik, dönmedi. Şimdi biz de dinden döneni bile çıkarıyorlar. Bırak yani adamların dönüp dönmemesi üzerine sevinmeyi, üzülmeyi. Ya burada bir ayeti biraz farklı konuş adamı öldürürler ya. Şu anda durum öyle oldu dünyadaki birçok Müslüman olduğunu iddia eden ülkede. Bir ayeti biraz farklı konuş yani. Müslümansın, namaz kılıyorsun falan. Ya bana Iraklı müşterim anlattı ya Allah aşkına. Adam dedi ki kollarını dedi şöyle bağlamıyor diye. Böyle bağlamıyor diye yaptılar dedi ya. Dövdüler adamı dedi ya. Başka bir mezhep kolları salmıyor diye. Buraya dedi tahta taktılar dedi böyle. Tahta çaktılar dedi bağlayamasın dedi. Bu ne şimdi yani? Ama konuyu şeyden saptırmayalım, gündemden. Firavun, Haman ve Karun üçlüsü şu anda da caridir. Bunlarla mücadele etmek için Hazreti Musa'nın başına gelenlerin bizim de başımıza geldiğini kabul etmemiz gerekir. Çok zorluklar altında ama eğer duruşunuzu bozmazsanız Allah'ın yardımının geleceği bilinciyle Firavun'un malikanesinde bile olsanız yine hayır için uğraşabilirsiniz. İşte herkes bulunduğu her ortamda hayrı ayağa kaldırmak için Allah'ın vahyinin tekrardan ayağa kalkmasını sağlayabilmek için ki Allah'ın vahyi ayaktadır. Yanlış anlaşılmasın sözüm. Bulunduğu ortamda Allah'ın vahyinin tekrar ayağa kalkması için mücadele etmek zorundadır.
Gündem etmesini.
Yani bu gündemi de boş beleş konuşmalarla değil abi. Ya hamasi nutuklarla değil. Yani direkt davranışında yapacaksın onu. Yani müşterine, eşine, arkadaşına, ortamına Müslüman katkısı yapacaksın. Orada vaaz verme. Vaaza gerek yok. Vaazlar verilmiş. Hepsi bitti vaazların. Toplandı. Sen bulunduğun ortamda en güzelini yapmaya çalış. Nerede iş yapıyorsan yap. En iyi işi sen yap. Herkes merak etsin. Sen niye en iyi işi yapmak zorundasın? Diyor ki işte şu zamana kadar, şuraya gelene kadar içki içebilirsiniz. Fetva veriyor. Şu zamana kadar namaz kılmayabilirsiniz. Fetva veriyor. Ya istiyorsan hiç kılma, bana ne? Benimle alakalı değil o konu. Ama böyle fetva veremezsin, verme. Olmaz bu. Allah'a rağmen Allah için olmaz. Öyle şey olur mu? Allah'a rağmen Allah için. Biz işte iktidara girelim, düzelmez öyle toplum. Allah Resulü 23 sene sürdü değil mi? Vahiy mücadelesi, vahyin gelişi, ömrü 40 yaş ve 63 yaş arası. Allah Resulü'nün arkadaşlarına daha zamanı değil arkadaşlar. Sakin olun. Öyle bir şey olmaz. Birinci dakikadan son dakikaya kadar kendinize gelin diyor sürekli. Çünkü ona söylenen ne? Sen hatırlat, çünkü sen hatırlatırsın. Bakarsın hatırlatma fayda verir. Sen hatırla, senin işin o. Zorla iman da ittiremezsin. Onun üzerinde zorba da değilsin. Sen namaz kılmıyor musun? Oruç tutmuyor musun? Değil ya, öyle değil o konu. Yapamazsınız. Din adına onu yapamazsınız. La ikrahe fiddin ayeti var mı? Var. Yoksa sana ne? Sen niye zorluyorsun? Yavrum, namaz kılmazsan seni, kusura bakma, Allah razı olsun, döveceğim.
Baba gitti namaz
kılmaya. Dayak yoksa namaz da yok. Şimdi dayak için namaz kılan Allah razı olsun niye niyet ediyor ki? Niyet ettim Allah razı olsun ama hadi canım, öyle şey olur mu?
Kardeşler namaz kılarsa babam izleyecek.
Namaz kılarken öyle niyet edilmez. Ya Rabbi, dayak yememek için namaz kılmaya. Daha samimi bir dua bu mesela. Efendi efendi. Yani bu bizim ıskalamamaya gayret etmemiz gereken bir şey. Firavunlar hep olacak. Hamanlar olacak. Karunlar olacak. Ama onlara eyvallah. Şimdi ticaretini düzeltemiyorsun şeylerle. Sonra diyorsun ki kahr olsun İsrail. Evet. Bayağı bir kahroluyorlar hakikaten yani. Rabbim yardımcımız olsun. Dinlediniz, Allah razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Rizanillah. Teala el-Fatiha.